Ayrım 18. Shogun James Clavell. Sayfa 232. 28. Blackthorne şafakta uyandığı zaman yalnızdı. Önce rüya görmüş olduğunu sandı. Fakat o parfümü duyuyordu hala. O zaman bunun bir düş olmadığını anladı. Usulca kapıya vuruldu ve bir hizmetçi kapıyı açınca Fujiko elinde çay, pirinç ve çörek bulunan tepsiyle odaya girdi. Erkek ona teşekkür etti. Sabah kahvaltısını daima Fujiko getirirdi. Cibinliği açar ve erkek karnını doyururken de öylece beklerdi. Blackthorne çayı yudumlarken acaba Fujiko dün gece olanları biliyor mu diye düşündü. Sonra anlaşılabilecek bir Japoncayla kadınla biraz konuştu. Dışarıdan Mariko'nun "Fujiko-san" diye seslendiğini duydu. "Hay Mariko-san." Fujiko gidip kapıyı hafif çağraladı. Blackthorne konuşmaları anlamıyordu. "Kimsenin durumu bilmediğini umarım," diye düşündü. "Bunun aramızda bir sır olarak kalmasını istiyorum. Hatta bir düş olması daha da doğruydu." Kalkarak giyindi ve o sırada Fujiko-san da gelerek onun kuşağını düzeltti. Odadan çıkınca da kılıçlarını verdi. Bunları takmak Blackthorne'a saçma geliyordu artık. Bu iki kılıç Fujiko'ya babasından kalmıştı. Adam Kore'deki kanlı bir savaşta kazanmıştı kılıçları. Blackthorne verandaya çıkarak parmak arasından geçen sandallarını giydi. Bahçe kapısının arkasında otlar ve samuray biniciler bekliyordu. Mariko da oradaydı. Genç kadın atına binmişti bile. Açık yeşil ipek pantolon üzerine açık sarı bir pelerin giymişti. Başındaki geniş kenarlı şapkanın kurdeleleri de sarıydı. Elinde de eldivenleri vardı. Hava kapalı olduğu için eyere bir yağmur şemsiyesi takılmıştı. Erkek ciddi ciddi "Ohio" dedi. "Ohio Mariko-san."
"Ohio Anjin-san, nasılsınız?"
Blackthorne teşekkür etti. Kadın aralarında bir şey geçtiğine dair küçük bir ima da bile bulunmamıştı. Ama erkek de böyle bir şey beklemiyordu zaten. Durumun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. O anda kadının parfümünü duydu. Herkesin içinde onu öpmeyi arzuladı. Blackthorne yola çıkınca samuraylara önden gitmelerini işaret etti ve Latince konuşmaya başladı.
"Mariko, çok güzelsin ve seni seviyorum."
"Teşekkür ederim. Fakat dün gece fazla sake içtiğim için kafamın içi hiç de güzel değil. Hem sevmek Hristiyanlara özgü bir söz."
"Sen güzelsin ve Hristiyansın. Sake de seni etkileyemez."
"Bu yalan için teşekkür ederim Anjin-san."
"Hayır, asıl benim teşekkür etmem gerek."
"Ya, neden?"
"Asla neden deme. Sana en içten duygularımla teşekkür ederim."
Mariko, "bugün çok mutlusunuz," diye mırıldandı. "Çok iyi, fakat neden?"
"Senin yüzünden. Bunun nedenini biliyorsun."
"Ben bir şey bilmiyorum Anjin-san."
"Erkek hiçbir şey bilmiyor musun?" diye takıldı.
"Hayır."
Blackthorne şaşırdı. Yalnızdılar ve güvendeydiler.
"Ah, ben budalayım. İhtiyatlı davranmanın akıllılık olduğunu unuttum. Sadece yalnız olduğumuz için bundan söz etmek istemiştim."
"Bilmece gibi konuşuyorsunuz. Sizi anlayamıyorum."
Blackthorne yine şaşırdı. "Bundan söz etmeyi istemiyor musunuz?"
"Neden Anjin-san?"
"Gece olanlardan."
"Gece hizmetçim Koi yanınızdayken kapınızın önden geçtim."
"Ne?"
"Resmi metresinizle ben kızın sizi memnun edecek bir armağan olduğunu düşündük. Sizi memnun etti değil mi?"
Blackthorne kendisini toplamaya çalışıyordu. Mariko'nun hizmetçisi hanımının boyundaydı. Daha da gençti. Ama ne onun gibi beyaz ne de öyle güzeldi. Evet, o da zifiri karanlıktı ve sake'den de sersemlemişti. Fakat gelen hizmetçi değildi.
Portekizce konuştu. "Buna olanak yok."
"Olanaksız olan nedir senyor?"
Atlılar uzakta olmadığı için yine Latince konuşmaya başladı. "Ne olur benimle alay etme. Kimse bizi duyamaz. Ben bir varlığı ve parfümü fark edebilirim."
"Gelenin ben olduğumu mu sanıyorsunuz?" "Hayır, değilim Anjin-san. Bu bana şeref verirdi. Bunu ne kadar istesem de..." "Hayır, olamaz Anjin-san. Gece yanınızdaki ben değildim. Hizmetçim Koi'ydi. Onur duyardım. Fakat ben başka bir adama aitim."
"Evet, ama o hizmetçin değildi. Hiddetine engel oldu. Madem öyle istiyorsun..."
Kadın yatıştıran bir sesle konuştu.
"Gelen hizmetçim de Anjin-san. Ona parfümümü sürdük ve konuşmamasını emrettik. Bir an bile onu ben sanacağınız aklımıza gelmedi. Sizi kandırmak istemedik. Sadece yatmaktan söz etmekten sıkıldığınızı bildiğimiz için rahatınızı sağlamaya çalıştık."
Masum gözlerle adama baktı.
"Kız size zevk verdi mi Anjin-san? Siz ona çok zevk vermişsiniz."
Önemli bir şeyle ilgili şakalar bazen tatsız kaçar.
Önemli şeyler daima ciddi olarak karşılanır. Fakat gece bir erkeğin yanında kalan bir kadın önemli değildir.
Seni önemsiz kabul edemem.
Teşekkür ederim, ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Fakat gece bir erkekle bir kadının bir arada kalması önemli değildir. Bu kadından erkeğe bir armağandır. Bazen de erkekten kadına, başka bir şey değil.
Asla mı?
Bazen. Fakat yatakla ilgili bu iş dolayısıyla bu kadar ciddileşmeniz doğru değil.
Öyle mi?
Bu ülkede sadece bir erkekle bir kadın yasalara karşı gelerek birleşirlerse bu önemli sayılır.
Blackthorn onun inkarının nedenini sonunda anlayarak dizginleri çekti.
Sen haklısın ve ben çok hatalıyım. Konuşmamam gerekirdi, özür dilerim.
Neden özür diliyorsunuz? Söyleyin Anjinsan, kızın boynunda bir haç var mıydı?
Hayır.
Ben bunu daima takarım, daima.
Blackthorn farkına varmadan Portekizce, bir haç çıkarılabilir dedi, bu bir şeyi kanıtlamaz. Bir parfüm gibi bu da ödünç verilebilir.
Bana gerçeği söyleyin, o kadını gördünüz mü? Gerçekten gördünüz mü?
Tabii gördüm.
Gece hava kapalıydı ve ay da yoktu. Lütfen doğru söyleyin Anjinsan, düşünün, kadını gördünüz mü?
Blackthorn hiddetle gördüm tabii diye düşünüyordu, sonra kendisine kızdı. Kahretsin, kadını görmedin, iyice içmiştin. O hizmetçi de olabilirdi ama sen Mariko olduğunu biliyordun. Çünkü Mariko'yu istiyordun, Mariko'yu hayal ettin. Onun da aynı şekilde seni istediğine inandın. Sen bir budalasın, Allah'ın belası bir budalasın.
Aslında hayır, özür dilemeliyim. Nasıl özür dileyebilirdim acaba?
Kadın sakin sakin, özür dileyecek bir şey yok diye cevap verdi.
Size pek çok kez bir erkeğin hatalı da olsa özür dilemeyeceğini söyledim. Siz yanılmadınız.
Gözlerinin içi gülüyordu. Hizmetçimden özür dilemenize gerek yok.
O halde Mariko-san, canım her isteyişinde o hizmetçiyi çağırabilir miyim?
Tabii ama akıllı bir adam bunu yapmaz.
Neden? Gelecek kez düş kırıklığına mı uğrarım?
Belki.
Fakat bir hizmetçiye sahip olup bu konuda bir şey söylememek bana zor geliyor.
Yatmak vücutla ilgili bir zevktir. Bir şey söylemeye gerek yoktur.
Fakat bir hizmetçiye güzel olduğunu nasıl söyleyebilirim?
Onu sevdiğimi nasıl anlatabilirim?
Beni mutlu ettiğini nasıl açıklayabilirim?
Bir hizmetçi böyle sevilemez. Burada bu olamaz Anjinsan. Böyle bir ihtiras bir eşe veya resmi metrese karşı da duyulamaz. Ancak Kiku-san gibi çok güzel olan ve bu duyguyu hak eden bir geisha sevilebilir.
O kadını nerede bulabilirim?
Köyde, size aracılık yapmak bana onur verir.
Aman tanrım, bu sözlerinde içtensin.
Tabii, bir erkek her türlü ihtirasa gereksinme duyar. Bedelini verebilirseniz o hanımla sevişmeye değer.
Ne demek bu?
Kadın çok pahalıdır.
Aşk satın alınmaz, o tip bir şeye değmez, aşkın fiyatı yoktur.
Mariko gülümsedi.
Yatmanın daima bir bedeli vardır, daima. Bunun para olması da şart değildir Anjinsan. Fakat bir erkek yatmanın bedelini şu veya bu şekilde öder. Gerçek aşk ruhların anlaşmasıdır. Biz buna görev diyoruz. Bunun için sözlere gerek yoktur. Ruhlar belki sadece armağan olarak ölümü isteyebilir.
Yanılıyorsun. Keşke sana dünyayı olduğu gibi gösterebilseydim.
Dünyayı biliyorum. Her zaman nasıl olacağını da biliyorum. Size o aşağılık hizmetçiyi ne istiyor musunuz?
Evet, istediğimi biliyorsunuz.
Mariko neşeli neşeli güldü.
O halde hizmetçiyi güneş batınca size getireceğiz. Fujiko ve ben getireceğiz.
Allah kahretsin. Bunu da yaparsanız yani. Dayanamayıp kadınla beraber güldü.
Ah Anjinsan, güldüğünüzü görmek ne kadar hoş. Anjiro'ya döndüğünüzden beri çok değiştiniz.
Hayır, fazla değil. Fakat dün gece bir düş gördüm. Kusursuzdu.
Olamaz. Bazen güneşin batışı ya da ayın doğuşu kusursuz olabilir ancak.
Seni hiç anlayamıyorum.
Mariko dönerek ona baktı.
Bir kere bir erkek daha bana sizi anlayamıyorum dediydi. Kocam da bağışlayın lordum diye cevap verdi. Onu kimse anlayamaz. Ne babası, ne tanrılar, ne yaptığı barbar tanrı, ne de annesi onu anlayabilir.
Bunu söyleyen Toranaga mıydı? Lord Toranaga.
Hayır Anjinsan, Tai koydu. Lord Toranaga beni anlar, o her şeyi anlar.
Beni de anlar mı?
Sizi çok iyi anlıyor.
Kendisi savaşı kazanacak mı dersiniz?
Evet.
Peki bana gemimi verecek mi?
Kadının ciddi hali birden kayboldu.
Hayır, Çünkü Anjiro'da o hizmetçiyle fazla yatmaktan haliniz kalmayacak. Lord Toranaga gemimize dönüp bizleri bırakmanızı söylediği zaman bile gidemeyeceksiniz.
Hep böylesin. Bir an ciddi, bir an alaycı.
Size gerçekleri göstermek için başka türlü cevap verilemezdi Anjin-san. Fakat bizlerden ayrılmadan önce Lady Kiku'yu görmelisiniz. O büyük ihtirasa değer, güzel ve yeteneklidir. İsterseniz dediğim gibi aracılık edebilirim. Böyle özel bir eğlence istediğiniz zaman resmi metresinize durumu bana açmasını söyleyin.
Neden Fujiko sana söyleyeyim?
Çünkü sizin zevk almanızı sağlamak onun görevidir. Biz hayatın basitleşmesinden hoşlanırız. Erkekler ve kadınlar yatmayı olduğu gibi kabul ederler. Bu hayatın önemli bir parçası sayılır. Fakat bir erkekle kadın arasında daha önemli şeyler vardır. Saygı, görev, hatta sizin sözünü ettiğiniz sevgi. Fujiko sizi seviyor.
Hayır, sevmiyor.
Sizin için hayatını verebilir. Verebileceği daha fazla bir şey var mı?
Blackthorn sonunda güçlükle gözlerini ondan ayırabildi.
Demek söylenecek bir şey yok, yani aramızda.
Hayır, böylesi doğru.
Ya kabul etmezsem?
Kabul etmek zorundasınız, buradasınız, burası sizin eviniz.
Ya bu o günkü saldırı gösterisi sırasında Ishido'nun adamlarını öldürmeyi uygun bulmuştu. Bir süngü hücumu sırasında Nebera Jozen yaralandı. Samuray ne kadar korkak olduğunu o anda ortaya koyarak yalvarmaya, kendisini bağışlamaları için ağlamaya başladı. Fakat Naga ve yanındakiler ona acımadılar. Önce Jose'nin kaçmasına izin verildi, sonra kahkahalar arasında tekrar süngülendi. Sonra yine koşturuldu ve bacaklarından yaralandı. Sonunda Jose'nin sürüne sürüne uzaklaşmasına razı olundu. Ama bunun arkasından da bağırsakları deşildi. Ancak öteki samuraylar Jozen gibi olmadıklarını kanıtladılar. Hepsi de sırayla yere diz çökerek kısa kılıçlarıyla karınlarını deştiler. Naga ve adamları onlara asla ilişmedi ve vakti gelince tanıklar birer kılıç darbesiyle arkadaşlarının başlarını aldılar. En son samuray yere diz çöktü. Onun tanıklığını yapacak kimse kalmamıştı. Çok da gençti. Korkudan parmakları titriyordu. İki defa arkadaşlarına karşı görevini yapmış ve onların fazla acı çekmemeleri ve korkuya kapılarak utanmamaları için birer darbede başlarını almıştı. Bir seferde en sevdiği arkadaşının bir samuray gibi ölmesini beklemişti. Üstelik o daha ömründe hiç kimseyi öldürmemişti. Genç kendi kısa kılıcına baktı, sonra karnını açarak cesaret bulabilmek için dua etti. Gözlerinde yaşlar birikmişti ama yüzü gülümserken donmuş bir maskeyi andırıyordu. Kuşağını açarak kısa kılıcın kabzasına sardı. Böylece darbeyi daha kolay indirecekti. Bu genç görevini iyi yapmış olduğu için Naga subayına işaret etti. Samuray gelip selam vererek kendisini tanıttı.
Oraragi Nampo, Lord Toranaga'nın 9. alay komutanı. Sizin tanığınız olmak bana onur verecek.
Genç de Ikomo Tadeo diye cevap verdi. Lord Ishido'nun uyruğu olan bir subay. Teşekkür ederim. Sizi tanığım olarak kabul etmekle onur duyarım.
Gencin ölümü çabuk, acısız ve şerefli oldu. Sonra başlar toplandı. Bunlar Ishido'ya yollanacaktı. Daha sonra Jozen kendisine gelerek haykırmaya başladı. Elleriyle deşilmiş bağırsaklarını itmeye çalışıyordu. Onu köyden köpeklere bıraktılar.
29. Jozen'le adamlarının ölümünden 10 gün sonra at saatinde, yani sabahın 10'unda 3 gemi Anjiro burnunu döndü. Gemiler asker doluydu. Toranaga yanında Buntaro ile karaya çıktı. Toranaga hemen önce 500 samurayın katıldığı bir saldırıyı görmek istiyorum Yabusan dedi.
Gösteri yarına kalamaz mı? Böylece hazırlanacak vakit bulurum.
Ya bu Toranaga'nın böyle birden çıka gelmesine pek sinirlenmişti. Casuslarının kendisine durumları vaktinde haber verememelerine çok içerliyordu. Ancak yanına bir muhafız alarak sahile inecek zamanı bulabilmişti.
Hayır.
Ya bu hiddetini gizledi.
Igarashi, bu işle ilgilen.
Sonra birden Toranaga'nın gelmiş olmasına sevindi. Osaka'ya davet edildiğinden bu yana 10 gün geçmişti. Kendisi Omi'nin öğüdünü dinleyerek beklemeyi uygun bulmuştu. Ve işte Toranaga da gelmişti.
Son haberinizi dün aldık Toranaga-sama. Siz Osaka'ya gitmemeye kararlı mısınız?
Ya sen?
Ben lider olarak sizi seçtim. Sizin kararınızı bekliyordum tabii.
Kararım çok kolay Yavuz ama seninki zor. Oraya gidecek olursan naipler Jozen ve adamlarını temizlettiğin için seni parçalayacaklardır. Ishido da çok hiddetlenmiş. Bunda da haklı. Ne?
Bunu Naga-san'ın yapması iyi oldu değil mi? Yoksa senin yapman gerekecekti.
Naga-san'ı daha sonra tartışacağız. Neyse talim alanına giderken seninle biraz konuşalım. Vakit kaybetmenin anlamı yok.
Toranaga peşinde muhafızlarıyla hızlı hızlı yürümeye başladı.
Evet güç durumdasın eski dost. Oraya gidecek olursan kafanı da Izu'yu da kaybedeceksin. Bu arada Kasigi klanını da temizleyecekler tabii. Kalacak olursan naipler meclisi yine aynı şeyi isteyecektir.
Yabuya baktı. Son defa Anjiro'dayken bana öğütlediğini yap istersen. Senin tanığın olmak bana zevk verir. Belki kafanı götürürsem Ishido'nun neşesi de yerine gelir.
Kafamın Ishido için bir değeri yok.
Aynı kanıda değilim.
Buntaro onlara yaklaştı.
Özür dilerim efendim. Adamların nerede konaklamasını istiyorsunuz?
Tepedeki düzlükte. Oraya kamp kurun. 200 muhafız benimle kalede kalacak. İşleri ayarladıktan sonra yanıma gel. Bu talimi görmeni istiyorum.
Buntaro uzaklaşınca ya bu kamp kurup burada mı kalacaksınız diye sordu.
Hayır sadece kendi adamlarım. O hücum duyduğum kadar iyiyse 5'er 100 samuraydan oluşmuş 9 saldırı birliği daha kuracağız.
Ne?
Sana seçme 1000 samuray daha getirdim. Diğer 1000'i de sen bulacaksın.
Fakat yeterince tüfek yok ve...
Özür dilerim ama yanılıyorsun. 1000 tüfekle bol kurşun ve barut getirdim. Bir hafta sonra diğer silahlar da 1000 adamımla gelecek.
Yani 9 saldırı birliğimiz mi olacak?
Evet, bir tek alay. Buna da Buntaro komuta edecek.
Komutanlığı benim yapmam daha uygun sanırım.
Fakat meclisin birkaç gün sonra toplanacağını unutuyorsun. Osaka'ya gideceksen alaya nasıl komuta edersin? Gitmek için hazırlığını yaptın mı?
Ya bu durdu. Müttefik, sizin lider olduğunuzu kabul ettim ve sözümü de tuttum. Şimdi planınızın ne olduğunu soruyorum. Savaşa giriyor muyuz, girmiyor muyuz?
Daha kimse bana savaş açmadı.
Ya bu o anda ne pahasına olursa olsun Yashimito kılıcını çekerek Toranaga'nın kanını toprağa akıtmayı istedi. Toranaga'nın muhafızlarının soluklarını ensesinde duyuyordu. Ama bir şeye aldıracak hali yoktu.
O meclis sizin de ölüm fermanınız değil mi? Bunu kendiniz söylemiştiniz. Onlar toplandılar mı kararlarını kabul etmek zorundasınız ne?
Doğru. Toranaga muhafızlarına geri çekilmesini işaret ederek kılıcına dayanıp durdu. O halde kararınız nedir? Ne yapmayı teklif ediyorsunuz? Osaka'ya gidecek misiniz?
Tabii.
Ne zaman?
Ne zaman canım isterse.
Yani Ishido'yu memnun ettiği zaman değil.
Sadece canım istediği zaman.
Ya bu bizi yalnız bırakacaklar diye yakındı. Bu saldırı alayımız da olsa bütün Japonya ile savaşamayız. Hem 10 günde hazırlanmamıza da olanak yok.
Evet.
O halde planınız nedir?
Jozen ve Naga-san arasında neler oldu?
Ya bu sadece Naga'yı Omi'nin kışkırtmasını gizleyerek her şeyi anlattı.
Peki barbarım nasıl? Anjin-san nasıl davranıyor?
İyi, çok iyi.
Ya bu barbarın ilk gece seppuku yapmaya kalkmasını ve bundan nasıl yararlandığını aktardı.
Toranaga akıllılık etmişsin diye mırıldandı. Onun seppuku'ya kalkışacağı hiç aklıma gelmezdi. Çok ilginç.
Ya bu sabırsızlanmaya başlamıştı.
Lord Ito'nun naip olacağına dair haber yolladım. Bunu daha önceden biliyor muydunuz?
Bazı söylentiler duymuştum. Lord Ito tam Ishido'nun istediği gibi aciz biri.
Onun oyu sizi mahvedecek.
Bir meclis olursa tabii.
Ah öyleyse bir planınız var.
Daima planım veya planlarım vardır. Bunu bilmiyor muydun? Fakat senin planın nedir müttefikim? Ayrılmak istiyorsan ayrıl. Kalmak istiyorsan kal. Birini seç.
Toranaga yoluna devam etti.
Mariko Toranaga'ya sık yazıyla dolu bir parşömeni uzattı.
Adam hepsi bu kadar mı diye sordu.
Evet lordum. Genç kadın geminin pis havasından sıkılmıştı. Her gece o gün olanları kaydettim. Siz gideli beri olanların hepsini yazdım sayılır.
İyi, bunu başkası okudu mu?
Hiç kimseye göstermedim.
Serinlemek için yelpazesini kullandı.
Anjin-san'ın resmi metresi ve hizmetçiler yazdığımı gördüler ama kağıdı daima kilitledim.
Kararın nedir?
Mariko duraklayarak kapalı kamera kapısına ve lomboza baktı.
Gemide sadece adamlarım var ve alt güverteler de boş, Mariko-san.
Evet lordum. Fakat Anjin-san bir gemide sır saklanmayacağını söylediydi. Bir an düşündükten sonra güvenle devam etti. Tüfekli alay bir tek savaşı kazanabilir. Barbarlar tüfek ve toplarla karaya çıkarlarsa bizi mahvedebilirler. Onun için barbarlardan bir donanma almalısınız. Anjinsan'ın bilgisi sizin için çok değerli oldu. Ancak bunu başkaları duymamalı. Kötü ellerde bu bilgi sizin için çok tehlikeli olur.
Bunları başka kimler biliyor?
Yabusan epey bilgili fakat Omi-san daha fazlasını biliyor. Onun sezme gücü de fazla zaten. Igurashi-san, Naga-san ve savaşçılar stratejiyi biliyorlar ama inceliklerin farkında değiller. Hiçbiri Anjin-san gibi bu işin siyasi yönünü bilemiyor. İçlerinde durumu en iyi anlayan da benim. Yalnız Anjin-san'ın bilgi hazinesi çok geniş ve belleği de kusursuz. Sabrederseniz size bütün gelenek, görenek ve tehlikeleriyle dünyanın doğru bir resmini çizebilir. Eğer doğru söylüyorsa tabii.
Doğru söylüyor mu?
Buna inanıyorum.
Ya bu konusunda düşüncen nedir?
Yabusan gözü bir şeyi görmeyen, hiddet düşkünü bir adam. Kendi çıkarından başka bir şey düşünmüyor. Görev, sadakat, töre gibi şeylerin onun için anlamı yok. Zaman zaman çok sinsi oluyor. Kendisi müttefik veya düşman olarak aynı derecede tehlikeli.
Övülecek yetenekler, aleyhinde ne söylenebilir?
Kötü bir yönetici. Köylülerinin elinde silah olsa hemen isyan ederler.
Neden?
Çok ağır vergiler koyuyor, yasa dışı vergiler. Pirinç, balık ve diğer ürünlerin %75'ini alıyor. İzu da akla gelebilecek her şeye vergi koymuş.
Onu ya da vergi memurunu Kuanto'da görevlendirsen fena olmayacak galiba. Neyse burada yaptıkları kendisini ilgilendirir. Köylüleri de silah bulamayacak. Onun için endişelenecek bir şey yok. Burasını gerekirse bir üs olarak kullanabilirim.
Fakat lordum, yasalara göre en yüksek vergi %60'tır.
Öyle, bu yasayı Taiko çıkarmıştı ama o öldü. Başka?
Yabusan az yemek yiyor, sağlıklı gibi gözüküyor ama Masör Suwo onun karaciğerinin bozuk olduğunu düşünüyor. Ayrıca bazı garip alışkanlıkları ve zevkleri de var.
Ne?
Kadın ona çığlıklar gecesini anlattı.
Buna kimden duydun?
Suwo anlattı. Ayrıca Omi-san'ın annesi ve karısı.
Ya bunun babası da düşmanlarını kaynar suya attırdı. Bunlar boşuna vakit kaybetmek. Ya yeğeni Omi?
Çok zeki, amcasına çok sadık, becerikli ve kafalı bir adam.
Omi'nin ailesi?
Annesi Omi-san'ın eşi Midori'ye gereken şekilde sert davranıyor. Midori bir samuray, müşfik, güçlü ve çok iyi. Hepsi de Yabusan'a sadıklar. Omi-san'ın resmi metresi yok. Fakat Izu'nun en ünlü geyşası Kiku aşağı yukarı metresi gibi. Omi-san onun anlaşmasını satın alabilse kendisini evine getirirdi sanırım.
İstersem ya bunun aleyhine çalışarak bana yardım eder mi?
Kadın bir an düşündü. Sanmıyorum efendim, amcasına sadık.
Naga?
Tam bir samuray. Josen-san ve adamlarını sizin için çok tehlikeli olacağını hemen anlayarak haber gönderilene kadar onları oyaladı. Tüfek olayından nefret etmekle birlikte askerlerin kusursuz olması için her gün talim yapıyor.
Ya bunun kuklası olmakla çok aptallık etmiş sanırım.
Mariko kimonosunun eteğini düzelterek ses çıkarmadı. Toranaga yelpazeleniyordu.
Ya Anjin-san?
Mariko bu soruyu bekliyordu. Söyleyeceği bütün hazırladığı sözler o anda kafasından çıkıverdi. Yazdıklarım onun kişiliğini açıklıyor. Bazı bakımlardan onu anlamaya olanak yok. Eğitimiyle soyundan aldığı özelliklerin bizlerle ortak bir yanı yok tabii. Kendisini anlayamadım. Önceleri huylarını anlar gibi oldum. Fakat seppuku yapmaya kalktığı geceden beri çok değişti. Omi'nin diretmesi üzerine ya bunun nasıl söz verdiğini de anlattı.
Ah, demek ona Omi engel oldu. Ya bu san değil ha?
Evet.
Ya bu Omi'nin öğüdünü mü dinledi?
Öyle efendim.
Demek akıl hocası Omi. İlginç. Anjin-san ya bunun sözünü tutmayacağını biliyor mu?
Hayır, sözünü tutacağına inanıyor.
Toranaga güldü. Çocukluk.
Peki resmi metresi nasıl? Mariko bütün bildiklerini anlattı.
İyi.
Toranaga planının iyi sonuç vermesinden memnun olmuştu.
Silah konusunda da iyi hareket etmiş. Onu eğitmeni söylemiştim. Japoncası nasıl?
Hiç fena değil. Vakti gelince dilimizi iyi konuşacak. İyi bir öğrenci efendim.
Yatak işi?
Mariko hemen hizmetçilerden biriyle diye cevap verdi.
Kadını kendisi mi seçti?
Hayır, resmi metresi kadını ona yolladı.
Peki?
Anladığıma göre iki taraf da memnun kalmış.
Demek kadın zorluk çekmemiş.
Hayır lordum.
Bari ölçülere uygun muymuş?
Kız oh öyle dedi, çok bol deyimini kullandı.
Güzel, hiç olmasa bunda karması iyi. Pek çok erkeğin bu derdi vardır. Ya bu öyle, kiyomada, küçük oklar. Küçük bir okla doğmak talihsizliktir, hem de çok.
Evet, gelpazesini kapattı. Ya sen Mariko'san, sen nasılsın?
Teşekkür ederim, çok memnunum. Lady Genjiko ve çocuk nasıl?
Toranaga ikisi de sağlıklı ve güçlü diye söylendi. Sonra dikkatle kadını süzdü. İstediğim gibi hareket etmişsin Mariko-san. Lütfen eskisi gibi devam et.
Teşekkür ederim efendim. Yalnız Anjin sana bir sözlükle bir dil bilgisi kitabı gerekli.
Tsukusan'dan bunları işittim. Kendisi yakında kitaplarla buraya gelecektir. Sonra kadını tekrar süzdü. Kocanı da beraber getirdiğimiz için talihliyiz ne?
Mariko durakladı. Onun kaçabileceği aklımdan geçmemişti. Her gün kendisi için dua edip tütsü yaptım. Buntarı o sabah karısına nasıl kurtulduğunu anlatmıştı.
Toranaga'nın son anda yetişen samurayları onun kıyıdan uzaklaşarak dağlara sığınmasını sağlamışlardı. Buntaro ve adamları haydut kılığına girip dağlardan atlarla geçmiş ve Yedo'ya inmişlerdi. Bu bir mucize sayılabilir doğrusu.
Toranaga yine sarılı parşömeni aldı. Bunu okumam gerek. Teşekkür ederim Mariko-san. İşleri iyi başarmışsın. Lütfen Anjin-san'ı Şafak'ta kaleye getir.
Lordum, artık efendim geldiğine göre.
Kocan orada kalmanı ve çevirmenliğe devam etmeni kabul etti. Bu ara Anjin-san'la ilgileneceksin.
Fakat efendim için ev açmalıyım. Ona hizmetçiler ve bir ev gerekecek.
Bu ara bunlar zaman ve para harcamaktan başka bir şey sayılmaz. Kendisi askerlerinin yanında veya Anjinsan'ın evinde oturacak. Artık hangisini isterse.
Kadının sinirlendiğini fark etti. Nanja!
Yerim efendimin yanında olmalıdır. Ona hizmet etmeliyim.
Yerin benim arzum ettiğim tarafta olacaktır. Ne?
Evet. Lütfen beni bağışlayın. Tabii.
Öyle.
Mariko çıkınca adam dikkatle parşömeni okumaya başladı.
Atlar bahçe kapısının önünde durdu. Buntaro hayvandan atlayarak adamlarını savdı. Yanında özel muhafızıyla bahçeden geçti. Kocaman yayı elindeydi. Ok kesesini de sırtına takmıştı. Fujiko ve hizmetçisi onu görünce büyük bir nefret duymakla birlikte saygıyla selam verdiler. Fujiko'nun dayısı birden bağırmasına ya da kavga çıkarmasına neden olan başa çıkılmaz korkunç şiddetiyle ün yapmıştı. Çoğu zaman hizmetçileriyle kadınları bu yüzden acı çekerlerdi.
''Lütfen içeriye buyurun dayı. Bizi hemen ziyaret ettiğiniz için ne kadar iyisiniz. Efendimi görmeyi mi istiyordunuz acaba?''
''Ah kendisini rahatsız etme Fujiko-san. Daha önce geleceğimi bildiren bir haberci yollamadığım için özür dilerim. Fakat Lord Toranaga zaman zaman buradaki hamamdan yararlanmama ve evde kalmama izin verebileceğini söyledi. Acaba izin verip vermeyeceğini Anjin sana sorar mısın?''
Genç kadın her zamanki gibi nazikti. ''Tabii.''
Bir yandan da dayısı Buntaro'nun evde kalmasını hiç arzu etmiyordu.
Anjinsan'ın onur duyacağından eminim dayı. Beklerken size çay veya sake sunabilir miyim?
Teşekkür ederim, sake isterim.
Hizmetçi Nigatsu verandaya ipek bir yastık koyup sakeyi getirmek için koştu. Buntaro yayıyla oklarını muhafızına verip tozlu sandallarını çıkardı ve verandaya geçip uzun kılıcını da belinden çekti. Bağdaş kurup oturarak kılıcı dizlerine dayadı.
''Karım nerede? Anjinsan'la mı?''
''Hayır Buntaro'sa ama. Kendisine kaleye gitmesi buyuruldu.''
''Buyuruldu mu? Kim buyurdu? Kasigi ya bu mu?''
''Oh hayır, Lordumuz Toranaga.''
Buntaro, ''Oh Lord Toranaga.'' diyerek sakinleşti. Sonra kaleye baktı. Ya bunun bayrağının yanında Toranaga'nınki dalgalanıyordu.
''Kendisini çağırmamı ister misiniz?''
''Hayır.'' Dikkatle kız kardeşinin kızına baktı. ''Böyle yetenekli bir karım olduğu için talihliyim ne?''
''Evet efendim, talihlisiniz. Kendisi Anjinsan'ın bilgisini dilimize çevirmekte büyük başarı gösterdi. Fujiko'nun dayısından ödü kopuyordu. Buntaro daha 16 yaşındayken babası Hiromatsu savaşa gittiği sırada annesinin onu aldattığını ileri sürerek kadını öldürmüştü.
Annesi Hiromatsu'nun önemsiz resmi metreslerinden biriydi. Daha sonra da ilk karısından olan oğlunu hakaret ettiği iddiasıyla öldürmüş ve kadını da ailesine geri götürmüştü. Kadıncağız bu utanca dayanamayarak canına kıymıştı. Buntaro'nun resmi metreslerine ve Mariko'ya yapmadığı kalmamıştı.
Kore'de korkaklık ettiğini söyleyerek Fujiko'nun babasıyla korkunç bir kavgaya girişmiş ve onu Taiko'nun yanında küçük düşürmüştü. Taiko da adamdan hemen başını tıraş edip keşiş olmasını istemişti. Adamcağız kendi utancı yüzünden hastalanıp ölmüştü. Fujiko sakin gözükebilmek için bütün iradesini kullanıyordu.
Düşmanın elinden kaçtığınızı duyunca çok gururlandık.
Sake gelince Buntaro hemen içmeye başladı. Fujiko da gidip Anjinsan'ı bularak durumu anlattı ve Buntaro'nun evde kalması için izin istedi.
Blackthorn sinirlenerek neden burada kalıyor diye sordu.
Fujiko özür dileyerek Buntaro'yu reddetmelerine olanak olmadığını anlattı. Sonra üzgün üzgün dayısının yanına döndü.
Efendim sizi burada görmekle onur duyacağını söylüyor. Onun evi sizin evinizdir.
Buntaro sakesini bitirdi. Omi-san'a karşı geldiğini duyunca seninle gururlandım. Doğru davranmışsın. Lord Hiro Matsu da gururlanırdı.
Teşekkür ederim dayı ama ben rastgele bir görevi yaptım.
Resmi bir tavırla selam verdi.
Efendim arzu edersiniz sizinle şimdi konuşma şerefine erişmek istiyordu.
Buntaro da resmi tavırla karşılık verdi. Lütfen kendisine teşekkür et ama önce yıkanabilir miyim? İzin verirse kendisini karım döndüğü zaman göreyim.
18. ayrımın sonu. Sayfa 248.